Ayrım 6, sayfa 72. Donna, bir konu hakkında neden birbirine benzeyen ayrı anlatımlar olduğunu biliyorsun artık. Şimdi yaratılış mizansenini biraz daha kurcalayalım. Kur'an'a göre cennet sonsuzluğun yurdudur. Adem, şeytan tarafından sonsuzluk vaadiyle kandırıldığında zaten sonsuzluğa sahip durumdadır. Ben, zaten sahip olduğun bir şey seni Tanrı'nın sözünden çıkmayı göze alırcasına nasıl cezbedebilir? Donna, Kur'an-ı Kerim'in kutsal kriptolar dünyasına hoş geldin küçüğüm. Ben, hoş buldum. Cennetten kovulmadığımı öğrenmek aslında her şeyi anlatıyor. Bu noktadan sonra hiç konuşmasak bile bu sana olan bakışımı değiştirebilir. Donna, cennetten kovulmadığın gibi cehenneme de sürülmeyeceksin. Yer, gök ve ikisi arasındakiler. Tüm bu yatırım senden bir günahkar yaratmak için değildi. Tanrı varoluşu bir halife yaratma süreci olarak özetledi. Bu ne demektir biliyor musun? Bu varoluşun kaçınılmaz yazgısının halifeler yaratmak olduğudur. Bu arada halife dediğinde zihninin dört halifedeki halifeye gittiğini biliyorum. Yakında Tanrı'nın halifeye ne anlam yüklediğini öğreneceksin. Tanrı, Adem, melekler üçgeni aslında zahir ve batın kavramlarının çok güzel bir açıklayıcısıdır. İslam felsefesinde zahir yüzeydeki gerçektir. Batın ise derinlerde yatan manadır. Melekler tekamül sürecinde insanın kirlenişini zahir olarak görebilmekte ve buna göre yargıda bulunmaktadır. Rabb'a göre insanın büründüğü tüm bu haller tekamül etme sürecinin doğal bir parçasıdır. Ben sizin bilmediğinizi bilirimden kasıt derinlerdeki anlam yani batındır. İnsanların yüzüne baktığında gördüğün huzursuzluk ve mutluluk. Bu duygunun kaynağı insanın bilinçaltında yerleşmiş o kimliktir. Ben cennetten kovulmuş bir türün devamıyım. Hayatı boyunca kirlenip cehenneme doğru geri saymakta olan bir günahkarım. Tanrı'ya inanmadığını, ondan korkmadığını söylese de herkesin bilinç arkasında bu ses yankılanır. Hiçbir insan Tanrı'ya inanmayanlar da dahil olmak üzere Tanrı'ya karşı kayıtsız değildir. Tanrı'ya tepkili insan vardır. Ondan nefret eden insan da vardır. Ama ona karşı duyarsız olan insan yoktur. Bir zamanlar meleklerin önünde secdeye kapandığı insan. Kutsal insanın neden hayvanlar kadar özgür ve mutlu olamadığını düşünüyorsun. Tekamülü görmezsen yaşamı anlayamazsın. Değişen hiçbir şey yok. İnsan hala kutsal. Ermiş de, katil de bu filmde kendisine verilen rolü oynuyor. Rolü ne olursa olsun her insan kutsal. Çünkü rolünü o seçmedi. Oynadığı o rol ona verildi. Kendisine verilen katil rolünü iyi oynadığı için bir aktörü cezalandıramazsın. O ödülü hak etmiştir. Aktörler çekimler bittiğinde kendi öz kimliklerine geri dönerler. Ben, sen bizim hayatlarımızı birer sinema filmi olarak mı kurguluyorsun? Donna, Rab da her senarist gibi önce öyküyü yaratır. Karakterleri sonra oluşturur. Bu film aşk filmi mi yoksa gerilim filmi mi? Öykünün ne olduğuna karar verildikten sonra iş karakterlerin oluşturulmasına kalır. Başrol oyuncusu güzel mi olacak, çirkin mi? Zengin mi olacak yoksa fakir mi? Rab için zengin yaratmak da fakir yaratmak da birdir. Film boyunca taşıyacağın karakterin özelliklerini senaryo belirler. Ben, şimdi düşünüyorum da kendimizi senaryoya fazla kaptırıyoruz. Oynadığımız karakteri üzerimize fazla yapıştırıyoruz. Bu da bizi suçluluk duygusuyla dolduruyor. Donna, sana insanın eskisinden daha kutsal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o yaşlandı ve olgunlaşıyor. Biz insanı gerçekten en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne çevirip attık. Kur'an-ı Kerim, Tin Suresi 4 ve 5. ayetler. Hayatın boyunca başın dil bilgisi dersleriyle hep derde girdi. Küçük bir kader temizliğine ne dersin? Sen yukarıdaki ayetlerin öznesinin kim olduğunu bana söyle. Ben de sana Türkçeden geçer not vereyim. Ben, bu fırsat kaçmaz. Bu ayetlerde özne insan değil, özne Tanrı, yani sensin. Kutsal insan bugün kirlenmiş olduğunu düşünüyor. Ama onu yaratanla onu düşüklerin en düşüğüne çevirip atan özne aynı. Donna, 10 puan. Ben. Ah ah, Türkçe öğretmenlerim de kıymetimi bilseydi ya, hep ikmale bırakırlardı beni. Ama aslına bakarsan ben dil bilgisinden değil, kompozisyondan kaybederdim. Ya ben manifesto gibi kompozisyonlar yazardım. Yazım çok çirkin olduğu için 6 üzerinden verirlerdi benim notlarımı. Hiç uğraşmadılar yazılarımı çözmek için. Dona. Yazının çirkin olduğunda ikimiz de hemfikiriz. Ben bile buradan zor okuyorum. Bu arada neden bu kadar çirkin yazdığını öğrenmek ister misin? Ben. Seni bırak, ben kendim okuyamıyorum ki yazımı. Neden böyle sahiden? Dona. Sen aslında solaktın ama kalem senin sağ eline tutuşturuldu. Ben. Demek öyle. Çok büyük bir ressam olacaktım ben, eminim. Zihnim görsel çalışır benim. Kafamda Mona Lisa'lar canlanırken kalemle Cin Ali bile çizememek nasıl bir trajediydi sana anlatamam. Dona. Bu senin için çok iyi oldu, biliyor musun? O görselleri kelimelerinle çiziyorsun. Bu da sana özel bir yazı diline sahip olma şansı verdi. Ben. Bu arada yaratılışla ilgili bir sözün dikkat çekiciydi. İnsan olmayı kabul etmenin nesi Tanrı'ya yakışır türden bir cesaret. Dona. Banyoya gidip kapağını sürekli açık bıraktığın o diş macunu tüpünü almanı istiyorum. Ben. Evet, aldım. Ne yapacağımızı anlamasam da elimde şu an. Dona. Diş macunu tüpünün içine girmeni istiyorum. Şaka mı yapıyorsun? Buna parmağın bile girmez. Dona. O tüpün içine girme hissini 1 milyonla çarpabilirsen bedenlenmenin bir ruh için ne kadar büyük bir meydan okuma olduğunu anlayabilirsin. İşte melekler gerçekte bu cesarete secde ettiler. Ben. Peki tekamül edince ne olacağım ben tam olarak? Dağlarda gezinen bir derviş mi? Dona. Batıda olsun, doğuda olsun, bilge insanların genel görüntüsü mazlumdur. Filmlerden bunu çok iyi seçebilirsin. Filmlerdeki din adamları tekamül basamaklarında yürüyen bilge kişiyi temsil eder ve o kişi her zaman güçsüzdür. Oysa bilge olmak aynı zamanda güçlü olmaktır. Tekamül, iktidar sahibi olmayı, kendine ve çevrene kararlılıkla hükmedebilmeni gerektirir. Kamil, yani olgun insan, yaşamlarının birinde gücü mutlaka deneyimler. İnsan güce bilgelikten önce kavuşur. Güç önceden öğrenilir. Sen Mevlana'nın karıncayı bile incitemediği yaşamını bilirsin. Oysa bunun öncesi de vardır. Öncenin de öncesi vardır. Ben, insanlara bakıyorum da katil bir insanın Tanrı'nın ruhunu taşıdığına inanasım gelmiyor. Dona. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi. Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi 72. ayet. Ben bu ayeti daha önce okumuştum ve açıkçası anlayamamıştım. İnsana çok zalim demen insanın gücüne gidiyor açıkçası. Kimsenin cesaret edemediğine kalkışıyorum ve övgü beklerken zalimlikle suçlanıyorum. Dona, haklısın. Buradaki eşleştirmeyi fark etmediğin için böyle düşünmen çok doğal. Ben, ne eşleştirmesi? Hani nerede? Dona, insan eşittir çok zalim artı çok cahil. İnsan yola ham ve evcilleşmemiş zalim haliyle çıktı. Zalimdi çünkü cahildi. Bilge olduğunda barışçı olacağı gibi. Zulüm ve cehalet eşleştirmesi ayete insanın işlenmemiş ham haline vurgu yapmak için konuldu. İnsanın özelliği biliyor değil, öğrenebiliyor olmasıdır. Öğrendikçe zalim yanı eriyecek ve sürecin sonunda tam bir emanet ehli olacaktır. Yanlışa sapmadan sadece doğru yolda yürümek en yüce erdem olsaydı, secde edenler melekler değil insan olurdu. Yanlışlar labirentinin içinde başlatılmış bir yaşamın içinde doğruyu bulabilmek en kutsal olan yaşamdır. İnsan bu yüzden yeryüzünün halifesi olarak atanmıştır. Peki, şimdi sıkı dur. Zor sorular sormaya başlıyorum. Dona, zalim derken bunu kastetmiştim. Ben, artık bana kaderi anlatmak zorundasın. Bahsettiğin o labirentte geçen günlerin mantığını. İlahi adalet kaderin neresinde duruyor? Yok, kaderinizi ben belirlemiyorum diyorsan, o zaman neden böyle içi boş kavramlar yaratıyorsun? Dona, kaderden kaçılmıyor. Sağlam bir soru olduğunu kabul ediyorum. Eğer sevilmek istiyorsam kader konusunda herkesi ikna edecek bir açıklama yapmam gerekiyor, öyle değil mi? Ben, kesinlikle. Hedef kitleni kaybettiğin yer bence burası. Varoluşun yumuşak karnı, kader. Dona, egemen inançlara göre Tanrı adildir, değil mi? Ben, evet, bunu hep söylerler, takdiri ilahi. Dona, egemen inançlara göre ahirette ben size hesap soruyorum, öyle değil mi? Ben, evet, bu da doğru, ölenlerin arkasından taksiratını affetmen için dua edilir. Dona, ahiret günü sizden hesap sorarken ben size geçmiş hayatınızla ilgili o kadar adil davranıyorum ki gıkınızı bile çıkartamıyorsunuz. Ben, evet, hesap gününde gıkımızın çıkmamasının nedeni senin bize itiraz edecek en ufak bir nokta bırakmayışınmış. Dona, Afrika'da 5 yaşına gelmeden ölen çocukların yıllık toplam sayısını biliyor musun? Ben, kaç? Dona, yaklaşık 11 milyon. Ben, amanın. Dona, din hocalarının sana anlattığı ahiret gününü bir hayal et. Tüm nesiller Tanrı'nın huzurunda bir araya getirildiğinde 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında ölmüş çocukların sayısı sence ne olurdu? Ben, kuraklığı 200 yıl olarak varsayarsam ve rakamı yuvarlarsam 2 milyar. Dona, bebeksin. Afrika'nın çorak topraklarında doğmuş, doğduğun gün itibariyle açlık ve hastalıklarla boğuşmuşsun ve çok geçmeden dayanamamış ölmüşsün. Hesap gününde Tanrı'nın karşısına çıkmışsın. Tanrı senin sonsuz cenneti veya sonsuz cehennemi hak ettiğine hükmedecek. Özgeçmişin ise oldukça kısa. Doğdum, acıktım, susadım ve öldüm. O kısacık hayatında sen neyi ispat etmiş olabilirsin? O kısacık hayatında sonsuzluğun iyisini ya da kötüsünü nasıl hak etmiş olabilirsin? Ben, bence bu kadar kısacık bir yaşamla sonsuzluğun güzeli ya da çirkini hak edilemez. Çok kısa gerçekten. Aa, belki de onlar melektir. Dona, insanlar melek değildir, melekler de insan değildir. İkisinin ayrımı çok net değil mi? Ben, evet, ihtimaller üzerinden gidiyorum. 2 milyar çocuğu cehenneme kitlemeye ne dersin? Dona, 2 milyar çocuk hep bir ağızdan bana bu haksızlık, öldüğümüzde biz daha bebektik demez miydi? Ben, o zaman sen de onları cennete gönder. Dona, diğer milyarlar bu haksızlık, keşke bizi de bebekken öldürseydin demezler miydi? En başta sen itiraz etmez miydin? Ben, sonsuza kadar başının etini yerdim. Beni de çocukken öldürseydin bu günahları işlemezdim diye bağırır dururdum. Dona, bundan adım gibi eminim. Ben, peki gerçek ne? Dona, yaşam tek bir ömre sığmayacak kadar uzun. Tanrı'yı yargılamak için ise henüz çok erken. En kısa yaşamlarda bile deneyimlenecek çok şey var. Anne karnından geri dönen bir bebeğin yaşadığı hayal kırıklığı bile başlı başına bir varoluş deneyimi. İster Müslüman, ister Hristiyan, ister Musevi olsun. Yerleşik kader paradigmalarına dayanarak yukarıda sana örneğini verdiğim Afrikalı çocuklar sorusuna cevap verebilecek bir din felsefesinin yeryüzünde olmadığını biliyor muydun? Ben, gerçekten mi? Dona, gördüğüm kadarıyla evet. Hristiyanlığın ruhani liderini kaderle ilgili seviye tespit sınavına sokmaya ne dersin? Bakalım Hristiyanlara kader felsefesini anlatmak durumunda olan Papa kader konusunda hangi düzeyde? Tanrım, bütün bunlar olurken sen neredeydin? Bunlara neden müsamaha ettin? Papa, Nazi toplama kampı Auschwitz ziyaretinde yaptığı konuşmadan. 2006. Ben, vay vay vay. Hayır, madem kaderi bilemiyorsun, bari bu soruyu toplum önünde sorma. Papa da sana karşı bastırılmış bir isyan duygusu seziniyorum. Dona, sadece Papa değil, din adamlarının geneli. %100 tutarlı sorulabilecek her soruya tatmin edici bir cevap verebilecek bir kader felsefesine sahip değiller. Onlar kaderi varoluşun kodlarını aydınlatmak için değil, insanların isyanını bastırmak için bir araç olarak görürler. Gelen derin sorulardan ise Tanrı bilir şeklinde cevaplarla sıyrılmaya çalışırlar. Tanrı bilir sözü tarihin en başarılı demagojilerinden birisidir. Ben, Cenab-ı Allah zaten biliyor. Sorunumuz sizin ne kadar bildiğiniz. Dona, kesinlikle öyle küçük bilge. Ben, şunu da derler, Tanrı'nın hikmetinden sual olunmaz. Dona, bu söz Tanrı'ya karşı büyük bir haksızlıktır. Tanrı'nın hikmetiyle ilgili gelebilecek tüm suallere geçerli bir cevabı vardır. Eğer cevabı gerçekten duymak istiyorsan. Ben, Afrikalı çocuklar kader konusuna bakışımı gerçekten etkiledi. Sana olan isyanımızın kökeninde resmin bütününü göremeyişimiz yatıyor aslında. Biz seni filmin bütününe göre değil, gördüğümüz sahnelere göre yargılıyoruz. Donna, bugün çok değerli bir bilgiye sahip oldun. Kaderin mantığını çözmeye ilk adımını attın. Bundan önemlisi, din adamlarının kader gibi çok temel bir konuyu bilemediklerini fark ettin. İnsanların felsefe üretmek yerine Cenab-ı Allah bilir kapısından kaçma eğiliminde olduğunu gördün. Bu, kaderin kendisi kadar değerli bir bilgiydi senin için. Ben, haklısın, ancak itiraf etmem gerekirse reenkarnasyonu benim bünyem kabul etmiyor. Yani çok fantastik geliyor nedense. Donna, reenkarnasyon bugüne dek hep parapsikolojinin ilgi alanına girdi. Cinler, periler ve medyumların arasında eski yaşamlarını hatırlayan insanlar. Bu yüzden fantastik ve aynı zamanda da ürkütücü bir konu olarak görüldü. Kadim bir bilgi olabileceğine hiç ihtimal verilmedi. Kader mekanizmasındaki işlevi ortaya konmadı. Varoluşun içindeki rolü mantıklı ve tutarlı bir şekilde tanımlanmadığı için Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanların aklına hiçbir zaman yatmadı. Ben, peki bunun sorumlusu ben miyim? Donna, hayır, bunun sorumlusu benim. Ben, peki neden bunu gizledin bugüne kadar? Donna, yeniden diriliş tekamülün üst basamaklarında, yani sen büyüyüp yetişkin bir ruh olduğunda öğrenmen gereken bir bilgiydi. Korku çağında yaşamın tarifinin ölümlü olması bu yüzdendi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir topluma ölümsüzlüğü müjdelemek dünyanın sonu olurdu. Yeniden diriliş, yani sonsuzluk, bir iksirdi ve bu iksiri içebilmek için onu hak etmek gerekiyordu. Ölümün ardındaki sis perdesinin aralanması için insanlığın belli bir bilinç düzeyine erişmesi bekleniyordu. Melekler öcü rolünde insanların canını işte bu yüzden vura vura aldılar. Varoluş 9 katlı bir binadır küçüğüm. İlk 8 kat fazla güneş almaz ve mezarlık tarafına bakar. 9. kat ise teras katıdır ve manzarası gerçekten de inanılmazdır. Ben, peki bu inanılmaz manzaranın Kur'an'da delili var mı? Donna, yüzlerce. Yeniden diriliş kitapta kriptoların içine saklandı. Bu şifreleri çözeceğiz. İşte o zaman Kur'an yepyeni bir kutsal kitap olacak. Ben, daha önce neden çözülememiş bu şifreler? Donna, bir kriptoyu çözebilmenin ilk aşamasının ne olduğunu biliyor musun? Ben, hiçbir fikrim yok. Donna, bir kriptoyu çözebilmenin ilk adımı elinde tuttuğun şeyin bir kripto olduğunu bilmendir. Ben, bak bunda haklısın. Donna, din adamları inançlı insanlardır. Kur'an'daki kriptoları çözebilmek için ise inancın ötesinde bağımsız düşünen bir filozof zihni gerekir. Ben, biz nasıl çözeceğiz bu şifreleri? Donna, önce kodlamanın nasıl hazırlandığını öğreneceğiz. Kodları çözmek böylelikle daha kolay olacak. Bir kriptoyu gizlemenin en etkili yöntemi etrafa onunla benzer ifadeleri serpiştirmek ve dikkatleri dağıtmaktır. Bol bol öleceksiniz ve dirileceksiniz dersen ölüm ve diriliş yerleşik bir hakikat haline alır. İnsan zihni sürekli gördüğü şeylere karşı daha az konsantrasyon besleme eğilimindedir. Fazlasıyla aşina hale geldiği için ölüm ve diriliş ayetleri üzerine fazla düşünmemeye başlar. Yolumuza bir örnekle devam edelim. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredebilesiniz. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 56. ayet. Ne görüyorsun? Ben. Diriliş diyorsan bu hesap günüyle, yani ahiretle ilgili bir şey olsa gerek. Donna. Hesap gününde neden şükredesin? Yaptıklarının hesabını vereceğin için mi? Cehenneme gireceğin için mi? Her şeyden önce şükretmek için biraz geç değil mi? Ben. Evet, ilginç. Henüz yaşamadığım bir şey için nasıl şükredebilirim? Peki hesap gününün varlığı için şükretmek anlamı da çıkamaz mı buradan?